Ayrım 13. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangıoğlu Oğut. Sayfa 188. Güle herhangi bir başka isim versem bile yine aynı şekilde kokacaktır. Shakespeare. Gerçek mi, doğru mu? Evrende her nesnenin bir adı var, öyle değil mi? Peki bu isimleri kim koymuş? Yani neden masaya pencere demiyoruz? Ya da neden güneşe ay, aya güneş demiyoruz? Kadına erkek, erkeğe kadın. Neden? Derya Taş, Çanakkale. Aykut. Derya'nın sorusunun kişisel gelişimle ne kadar ilgisi var bilemiyorum. Ama soru bende o kadar güzel bir şey uyandırdı ki özellikle cevaplamak istedim. Derya'cığım, son derece haklısın. Bahsettiğin aslında abuk bir durum. Fakat bir şeyi çok net görmemize yardımcı olabilir. Bütün isimler ya da bütün kavramlar bir yerlerde birileri tarafından başlatıldı. Hiçbiri yaratılış sırasında paketin içinde gelmedi. Benim çocukluğumda Türkçe'de kanka diye bir kelime yoktu. Birisi çıktı, belki bir televizyon programında, bir komedi şovunda ya da bir gazete manşeti attı ve Türkiye'ye döndüğümde kanka diye bir kelimenin Türkçe'ye girdiğini gördüm. Hem de çok yoğun kullanılmakta, hatta ilk duyduğumda küfür zannettim. Masa yerine dunga diyebilirdik, bilgisayar yerine hop naninina diyebilirdik, sevgi yerine püp hüp dinlenilebilirdi. Bir kelime, bir isim belki yabancı bir dilden giriyor ama o dilde neden öyle konulmuş en ufak bir fikrim yok. Bir noktada birileri karar vermiş ve olmuş. Gerzek kelimesini hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ya kullanmışsınızdır ya da size kullanılmıştır. Eskiden bu kelimenin olmadığını biliyor muydunuz? Bir televizyon programında çok değerli bir oyuncu olan sevgili Ayşen Guru da açıkladı. Kendisi başlatmış. Sanırım geri zekalı ile zevzeyi birleştirmiş. Bu kelime dilimizde devam edecek. Belki 300 yıl sonra bir okuyucu bir yazara şunu soracak. Gerzeklere niye gerzek diyoruz? Levrek diyemez miydik? Kelimelerin de kavramların da aslında gerçekliği yok. Hepsi birer illüzyon. Karar verdik ve oldu. Toplum doğrularının veya yanlışlarının bile aslında hiçbir mantığı yok. Niye burnunu karıştırmak ayıp ama saçını karıştırdığın zaman değil? Esra, gerçeklik yani doğrular toplumdan topluma o kadar değişiyor ki. Bizde elimizle yemek yemek ayıp. Araplarda elle yememek garip. Biz tuvalete gidiyoruz. Hindistan'da herhangi biri yürürken pat diye yolun ortasında yapabiliyor ve kimse de dönüp bakmıyor. Türkiye'de ilk tanışmalarında iki erkeğin yanaktan öpüşmesi çok doğal. Amerika'da ne kadar eski arkadaş olurlarsa olsunlar iki erkek asla öpüşmez. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Algı, gerçeklik, doğru dediğimiz şeyler sadece ego filtresinden geçen bilgiler. Bakın aynı kavram farklı insanlar tarafından nasıl farklı algılanabiliyor. Yapılan bir araştırmada bir profesör İngilizce bir mektup yazıyor. Son derece sıradan, basit, günlük bir olayın anlatıldığı bir mektup. İngilizce mektup bir İspanyol tarafından İspanyolcaya çevriliyor. Sonra bir Amerikalı tarafından İngilizce'ye geri çevriliyor. Mektubu yazan kişi kendi mektubunu tanıyamıyor. İki mektubu yan yana koyduklarında birbirleriyle alakası bile olmadığını görüyor. Olay sadece dil farkı, kelime farkı değil. Çeviren kişilerin o kelimeye yüklediği anlam farkı, yani ego. Amerikalı astronotlarla uzaya çıkan Suudi bir prensle tanıştım bir zamanlar. Yukarı doğru çıkarken başlarına gelen bir olaydan bahsetmişti. İlk çıkmaya başladığımızda, "Aa bak benim ülkem orada, aa bak senin ülken burada" diyorduk. Biraz daha yükselince ülkelerin sınırlarını göremediğimiz için, "Aa bak senin kıtam, benim kıtam" diye konuşmaya başladık. Sonra biraz daha uzaklaşmaya başladığımız zaman hepimize öyle garip bir şey oldu ki tek bir şey söyleyebildik. Bizim dünyamız. Orada gördük ki sınırlar, kıtaların sınırları aslında bir illüzyon. Öyle bir şey yok aslında. Tek bir dünya var ve o dünyada hepimize ait. Aykut, Burada önemli olan inandığımız gerçeklerin ne kadar komik birer illüzyon olduğunu görebilmek. İnandığımız gerçekleri aslında birer kandırmacı olduğunu fark edebilmek. Elbette bir şeylere inanmak, bir şeyler hakkında kendimizi kandırmak zorundayız. Bunu kabul ediyorum. Sadece şunu görebilmenizi o kadar çok istiyorum ki, bütün gerçekler, doğrular, yanlışlar, inançlar birer kandırmacadır. Bari işinize yarayacak şekilde kandırın kendinizi. Kapağı gerçek ayna olan kitabımda vermek istediğim bütün mesaj buydu. Bir sürü toplum doğrusunu düşünün. Evet, belki masaya masa dediğin için depresyona girmiyorsun. Fakat oradan başlayan alışkanlık hayatınızda ciddi yerleri de etkilemeye başlıyor. Gelin evliliği örnek olarak ele alalım ve sorunun başladığı yeri görün. Evliliğe neden giriyoruz? Evlenmek için yaratılmadık, doğmadık. Çünkü evlilik insan yaratımı. Evlenme olayı yazılı tarihten öncesine gittiği için tam olarak nerede ve nasıl başladı bilinmiyor. İlk yazılı belgelere göre evlilik, erkeğin çocuk sahibi olması için bir kadınla yaptığı kontrattı. Kontratın sebebi de kadının fikir değiştirmeyip çocuğu erkeğe vereceğine dair bir teminattı. Sonra farklı kültürler, farklı dinler buna eklemeler yapmaya başladılar. Özellikle böyle bir kontratla kadınları kontrol altına alabilme fikri erkeklerin çok hoşuna gitti. Ve bugün binlerce kadın evlenemediği için depresyonda. Ya bazen bir deli ben miyim diye düşünüyorum. Eğer bir doğru sizin içinizi titretiyor, heyecanlandırıyor, keyif veriyorsa elbette takip edin. Ne mutlu size. Masaya masa derken çok hoşunuza gidiyorsa yapmaya devam edin. Dinlemeyin bile beni. Ama siz masaya masa demekten artık mutlu değilseniz sadece şunu bilin istiyorum. Masaya masa dememe hakkınız var. Masaya her istediğinizi söyleyebilirsiniz. Masa zaten bundan alınmıyor. Esra, Shakespeare'in çok güzel bir cümlesi var. Güle herhangi bir başka isim versen dahi yine aynı şekilde kokacaktır. İçsel rehberliğiniz size her zaman yol göstermeye, yardım etmeye hazır. Sadece kendinizi, duygularınızı dinlemeyi öğrenmeniz yeter. Eğer okuduğunuz şey, inandığınız doğru, tanımladığınız kavram sizin içinizde bir alan yaratıyorsa, bir özgürlük yaratıyorsa, sizi güçlendiriyorsa, kendinizi iyi hissettirebiliyorsa, evet yaparım dedirtebiliyorsa, o zaman o şeyi takip edin. Ama bu cümleleri okurken bir şekilde sizin enerjiniz düşüyorsa, bir şekilde iyi ilişki kuramıyorsanız, söylediklerimiz ve anlattıklarımızla o zaman kesinlikle ve kesinlikle takip etmeyin. Gidin başka bir bilgi bulun çünkü içsel rehberliğiniz olduğunuz yerle ilgili olarak diyor ki, hayır bu sana göre değil. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? İsterseniz not edin. Hakkımızda söylenen bir şey bizi rahatsız ediyorsa, bir parçamız söylenene inandığı içindir. Aman aman of! Herkesi sevebilir miyiz? Bizi üzen insanları bile. Benim hakkımda kötü düşündüğünü biliyorum, sevemiyorum, sevmek istemiyorum. Ama The Secret kitabında herkesi sevin yazıyor. Bu çok zor değil mi? Ceyda Topaç, İzmir Karşıyaka. Aykut. Esra ile ne zaman bu konuyu aramızda konuşsak biraz fikir ayrılığında olduğumuzu görüyoruz. O yüzden ikimizin de cevabını dikkatlice okuyup beğendiğinizi siz kullanın. Bana sorarsan ki sormuşsun, herkesi sevmek kesinlikle mümkün değil. Hatta herkesi sevmek gibi bir amaç edinmek çok da anlamsız. Tamam, tokadı attım. Şimdi müsaade edin biraz açıklayayım. Ama konuya girmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. The Secret, Sır adlı kitabın Türkçesini okumadım. Sadece videosunu izledim. Lütfen okuduğunuz kaynakların orijinal dillerinde araştırma yapmaya özen gösterin, eğer diliniz yeterliyse. Çeviriler sırasında birçok eserin, öğretinin ne kadar değişebildiğini kendi gözlerimle gördüm. Evrenden Torpilim Var İngilizceye çevrildi. Gramer anlamında mükemmel bir çeviriydi. Çeviren kişi belli ki benden çok daha iyi İngilizce biliyor. Fakat o artık benim kitabım değildi. Esas vermek istediğim birçok şey o kadar değişmişti ki kitabı piyasaya o şekilde çıkartmak istemedim. Gelelim herkesi sevme konusuna. Olaya iki farklı açıdan yaklaşmak istiyorum. Karşımızdaki insan ve biz. Hepimizin özgür yaratım iradesi var. İstediğimiz kişi olma hakkına sahibiz. Duygusal dünyamız, varoluş seçimlerimiz tamamen bize ait. Ben bugün yataktan kalkıp lanet biri olmayı seçebilirim. Sinirli biri olmayı, mutlu biri olmayı, keyifli olmayı, yok edici olmayı seçebilirim. Sınırsız seçim hakkım var. Sınırsız karar alma hakkım var. Bunlardan bir tanesi, ben sevilmeye layık değilim bile olabilir. Sevilmeye layık olmadığına inanan bir insanın egosu, o bireyi sürekli sevilmeye layık olmadığına ikna etmeye çalışacaktır. Sevilmesi durumuna da doğal olarak tepki gösterecektir. Şimdi böyle birini sevmeye kalktığınızda başınıza ne gelecek zannediyorsunuz? Egosu doğal olarak büyük bir reaksiyon göstermeye başlayacak ve sizi bu duygunuzdan vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır. İşin en komik yanı, şimdi size verdiğim ego kararı aslında bana ait. Ben çocukluğumda sevilmeye layık olmadığım kararını almış bir insanım. Her ne kadar aptalca da olsa almışım işte. Bugün bir insanın beni gerçekten, yürekten, sadece ben olduğum için sevdiğine inanmam neredeyse imkansız. Eğer egoyu bu kadar iyi bilmeseydim tabii ki. Onca senedir bu işlerle uğraşmama rağmen, bakın 2011 yılı Temmuz ayında neler oldu. Doğum günüm pazar gününe denk geliyordu ve evde baş başa güzel bir doğum günü hazırlamaya karar verdik. O pazar akşamı harika ve romantik bir kutlamayla ben yeni yaşıma girdim. Hemen takip eden cuma akşamı Esra bana hadi bu gece güzel bir yere yemeğe çıkalım dedi. Olur, zaten haftada bilmem kaç defa çıkıyoruz. Hiç garip gelmedi. Güzel güzel giyindik ve çok sevdiğimiz restoranlardan birine gittik. Kapıda bizi hostes karşıladı ve masamıza doğru yürümeye başladık. Tam o sırada telefonuma gelen bir mesaja cevap yazıyordum. Bütün dikkatim telefonumdaydı. Birdenbire büyük bir koronun "İyi ki doğdun" şarkısını söylemesiyle irkildim. Kafamı kaldırdım. 30 kişilik maskeli bir grup benim olduğum tarafa doğru kadehlerini kaldırmış şarkı söylüyordu. "Tüh yahu, birinin doğum gününün göbeğine düştüm galiba, rezil olduk akşam akşam" diye düşünerek geri bir iki adım attım. Grup hala beni takip ediyordu. Maskelerini teker teker çıkartmaya başlayınca hepsinin arkadaşlarımız olduğunu fark ettim. Esra bana sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştı. Şarkı hala devam ediyordu. Size o an aklımdan neler geçtiğini söyleyeyim. Bak şimdi, cuma akşamı sanki yapacak başka işleri kalmadı. Eminim Esra gelsinler diye çok rica etmiş, onlar da Esra'yı kıramamıştır. Benim için geldiklerine, beni seviyor olabileceklerine, orada olmaktan, benimle bu geceyi paylaşmaktan mutlu olabileceklerine ihtimal bile vermedim. Buraya kadar her şey yolunda. Bakın sorun nasıl başlıyor. Bir an için benim egomu tanımadığımı, egonun varlığının ne demek olduğunu bilmediğimi düşünelim. Ufaklık bütün gece rahatsız oldu. Tek tek insanlarla ilgilenmek, onların sevgisini hak edebilmek için içten içe çırpındı durdu. Egosunun ne olduğunu bilmeyen biri için bu gerçekten rahatsız edici bir durum. Böyle bir gecenin sonunda eve dönünce sizce benim tepkim ne olurdu egomu tanımasaydım? Büyük bir ihtimalle böyle bir sürpriz yaptığı için Esra ile kavga etmek olurdu. Çünkü Esra yüzünden bütün bir gece egom haksız durumdaydı. Benim sevilmediğine inanmam gerekiyordu ama parti bunun tersini ispatlıyordu. Bu durumda olan bir ego, bu durumu yaratan kişiye saldıracaktır. O sebeple ya da bu sebeple. Öyle bir parti sonunda biz Esra ile kavga etseydik ve Esra'nın ağzından şöyle bir cümle çıksaydı. "Vallahi bravo sana, bu kadar uğraştım sana sürpriz parti hazırladım, bana verdiğin teşekküre bak, nasıl bir adamsın sen yahu." Egom. İşte oldu. Hiyu, Esra beni sevmiyor. Oh be, sevilmediğimi biliyordum zaten. Ego görevini tamamladı. Olay onun istediği noktaya geldi. İnanın hiç abartılı bir şey anlatmadım size. Eğer ben o gece egomu tanımasaydım, ta ki Esra'nın beni sevmediğini ispatlayana kadar olayın peşini bırakmazdım. Şimdi size sormak istiyorum. Böyle bir mekanizma varken beni nasıl sevebilirsiniz? Evet, bir süre sevmeye devam edebilirsiniz. Esra belki o gece beni sevmekten vazgeçmezdi ama bunun sürekli tekrar ettiğini düşünün. Sevgi günün birinde şekil değiştirecektir. Benim yaşamak istediğim gerçeklik her neyse siz ondan daha güçlü değilsiniz. Sevilmemek için elimden gelen çabayı aslında gösteren benim. Gelin şimdi de bizim açımızdan olayı inceleyelim. Herkesi sevmenin mümkün olmadığına inanmamanın sebeplerinden ikincisi ise biz buraya deneyimlemeye geldik. Artık hepimizin Tanrı'nın, sevginin, bütünün parçası olduğumuzu biliyorsunuz. Evet, özümüzde hepimiz biriz. Ama buraya ayrımı deneyimlemeye geldik. Ayrımdan kastım asla ırk, kültür, ülke vesaire ayrımı değil. Bireyler olarak farklı olmayı deneyimlemeye geldik. Madem hepimiz biriz, neden 6 milyar farklı göz bebeği, parmak izi, farklı saç modeli, farklı ten rengi, farklı boy ve farklı kilo var? Niye madde gibi bir ayrım var? Birisiyle çarptığınızda içinizden geçip gitmiyor. Çünkü bizi birbirimizden ayıran vücutlarımız var. Hepimiz ölünce yine öze döneceğiz. Bunu da biliyoruz. Özden geldik, öze dönüyoruz. Bunun başka yolu yok. O zaman aradaki zamanı niye aynı sonuca varmak için çabalayarak geçiriyorsunuz? Hem de oyunun tamamı illüzyon üzerine kurulmuşken. Tatile çıkmak gibi düşünün. Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Hawaii'ye tatile çıktınız. Tatili şöyle yaşarsanız nasıl olurdu? Habire Türkiye ile ilgili kitaplar okuyarak, internet üzerinden kameralarla yaşadığınız şehirde bulunan kameralardan trafiği izleyerek, yanınızdaki arkadaşlarla sürekli Türkiye'yi konuşarak, sürekli Türk yemekleri yiyerek, sürekli meditasyon yapıp Türkiye'yi hissetmeye çalışarak, yahu o zaman ne bok yemeye geldin, o zaman dön geri. Tatildesin, olmadığın bir şey olmanın, turist olmanın keyfini çıkartsana. Zaten geri döneceksin geldiğin yere. Zaten o arzu ettiğin şeylerin hepsi olacak. Öz geri döndüğünde sana, bak sen orada beni unuttun, hiç düşünmedin, ben olmaya çalışmadın, tüh sana eşek, boyun posun devrilsin, insan bir kart falan atardı ya, almıyorum seni geri, git ne halin varsa gör, demeyecek ki. Buraya bütün o duyguları deneyimlemek için geldiniz. Sevgi, öfke, nefret, hırs, keyif, coşku, başarı, yenilgi, paylaşım, kıskançlık, ihtiras, artık aklınıza ne geliyorsa. Eğer siz artık yeni bir duygu deneyimlemek istiyorsanız, ne mutlu size. O zaman coşkuyla başlayın deneyimlemeye. Eğer siz herkesi sevmeyi deneyimlemek istiyorsanız, buyurun çıkın yola. Ama böyle olması lazımmış diyerek lütfen kalkışmayın bile. Çünkü beyninizde patlayacak. Bir bilgi, bir öğreti, bir hoca karşınıza çıktığında, özellikle çok eskilerden geliyorsa, lütfen önce olaya geniş bir pencereden bakın. Ben de çok eski öğrencileri inceledim. Herkesi sevin cümlesini ben de çok duydum. Size şöyle bir bakış açısı vereyim. Diyelim ki bu öğretilerden bir tanesi falanca amcam tarafından 500 yıl önce yazıldı ve günümüze kadar geldi. Bir an için 500 yıl önceki yaşamı, yani o öğretinin yazıldığı zamanı düşünün. Şimdiki gibi büyük şehirler yok. İnsanlar daha küçük yerleşim birimlerine bölünmüş durumda. İnternet yok, telefon yok. Herkes bu kadar global değil. Bir kasabada doğuyorsunuz ve muhtemelen aynı yerde ölüyorsunuz. Ya da deve sırtında haftalarca, aylarca yolculuk edip başka bir yerleşim birimine geçiyorsunuz. Öyle sabah kahvaltı İstanbul'daydım, akşam yemeği Fransa'da yerim, şeker gibi bir durum yok. Hayatınız boyunca belki toplam tanıştığınız insan sayısı 100'ü geçmiyor. Yaşadığınız yerleşim birimi belki sadece 80 kişi. Bir insan hayatı boyunca sadece 100 kişiyle iletişim halindeyse, yahu ne yapar eder onları sevmeyi öğrenir. O zaman mümkündü, mantıklıydı, yapılabilitesi vardı. Şimdi günde 100 kişiyle irtibat halindesiniz. Vallahi kolay gelsin. Bir de bunun 500 yıl sonraki halini düşün. Galaksiler arası yolculuklar başlamış, düşünce gücüyle seyahat başlamış. Sizin kız sabah okula Andromeda Hoppa galaksisine gidiyor, öğlen Orion takım yıldızının orada bir yerde atletizm çalışmalarına katılıyor, akşam ailecek zamanda geri yolculuk yapıp Jurassic Park gerçek boyutlu izlemeye gidiyorsunuz. Bir günde irtibat halinde olduğunuz insan canlı tür sayısı 1000'in üzerinde. Alın kızınızı karşınıza ve şöyle deyiverin. Bak canım, herkesi sevmen lazım. Eskiler öyle demişler. Kalp krizinden oracıkta ölmezse neyin? Bu anlattıklarımdan şöyle bir yanlışa lütfen sapmayın. Her istediğinizi sevmeyin, tekme tokat girişin, herkese ters davranın, asla demiyorum. Şimdi olayın gelişim kısmına değinelim. Eğer birine karşı bir reaksiyon içindeyseniz, sebep her ne olursa olsun, bilin ki olay tamamen sizinle ilgili. Ceyda'nın cümlesindeki gibi, hiç kimse sizi üzemez. O insan karşısında siz üzülmeyi seçiyorsunuz. Esra, Ceyda'nın sorusuna bir daha bakalım. Herkesi sevebilir miyiz? Bizi üzen insanları bile. Bu bizim kurbanlık diye değerlendirdiğimiz, anlattığımız şey. Bu cümleyi kurabilen biri şöyle bir varsayım içinde. Karşıdakinin ne yaptığı, benim ne düşündüğümden veya ne seçtiğimden daha güçlüdür. Bence kişisel gelişimin ilk adımı, ki bu adım olmadan diğer adımların hiçbiri mümkün değil, kendi hissettiğimiz ve kendi düşündüklerimizin sorumluluğunu alabilmek. Hiç kimse bize hiçbir şeyi düşündürtemez. Hiç kimse bize hiçbir şeyi hissettiremez. Biz hayatımızda deneyimlediklerimiz sayesinde bir şeyler düşünmeyi seçeriz. Bu düşünceler sonucunda o konularla ilgili bir takım şeyler hissederiz. Bakın, özgürlüğümüzün elimizden alınması belki mümkün. Elimizi bağlayabilirler, ayağımızı bağlayabilirler, ağzımızı kapatabilirler, bizi bir zindana atabilirler. Ama ne düşündüğümüze hiç kimse karışamaz. Ne düşündüğümüzü hiç kimse değiştiremez. Düşündüğümüz şey dışarıya doğru giden bir enerji olduğu için ve o enerji hiçbir zaman yok olmadığı için, o düşüncelerimizin bir şekilde var ettiği bir titreşim olduğu için, bize ne yaparlarsa yapsınlar, o düşünceler evrende var olacak. Hatta düşündükleri yüzünden Gandhi olsun, Atatürk olsun, vakti zamanında onu da öldürmeye çalışmışlar. Mevlana olsun, Şems olsun, kim olduğu hiç fark etmez. Öldürülme teşebbüsünde bulunulmuş insanların vizyonları aslında daha da güçleniyor. Baktığın zaman o adamların söyledikleri, yaptıkları sonsuza kadar devam etmiş. Dolayısıyla o kişiyi öldürsen dahi o düşünceyi yok edemezsin. Çünkü yayıldı bile. Eğer 2 saniye bile o düşünceyle nefes aldıysa, o düşünce bu evrene girdi bile ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aykut'la biz insanları sevme konusunda tamamen farklı düşünüyoruz. Ama gelin görün ki birbirimizi çok seven 2 kişiyiz. Benim sevgiyle ilgili düşüncem şu şekilde. Diğer insanlar hakkında ne düşünüyorsak, diğer insanları nasıl algılıyorsak, nasıl değerlendiriyorsak, bu özünde kendimizle olan ilişkimizin aynısı diyebilirim. Yani direkt yansıması. Kendimden bir örnek vereyim. Küçüklüğümde çok daha ciddi, büyümüş de küçülmüş denilen tipten bir çocuktum. Hayat bana göre çok ciddi bir şeydi. Uzun süren depresif zamanlarım da oldu. O depresif zamanlarımda şöyle düşünüyordum. Dünyayı gerçekten olduğu gibi gören insanların depresyonda olmamasının imkanı yok. Çünkü şu anki gibi gözüme gözüken hayat iğrenç bir şey. Benim gibi göremeyen, benim gibi düşünemeyen, benimle hemfikir olmayan insanlar çok sinirime dokunurdu. Benim onlar hakkında kötü düşünmemin aslında onlarla hiçbir ilgisi yoktu. Eğer insanlar sizin hakkınızda kötü düşünüyorsa bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Onların sizin hakkınızda kötü düşünmeleri, onların problemi ve onların filtrelemeleri. Ama onların düşündükleri sizin kulağınıza geldiğinde eğer sizi üzüyorsa, işte o zaman bu da artık sizin probleminiz. Sizi niye üzüyor? Çünkü söylenenlerin bir kısmıyla veya tamamıyla siz de hemfikirsiniz. Ceyda'nın örneğine dönelim. Diyelim birisi senin için Ceyda son derece sinir bir kız dedi ve sen de buna çok üzüldün. Belki çocukken baban çok meşgul bir adam olduğu için sen ne zaman konuşsan sana sinirli davrandı ve sen dedin ki, "Aa, ben insanları irite eden bir tipim." Ya da "Ben insanları elimde olmadan sinir ederim" diye bir karar aldın. Ne olacak? O zaman birisi seni sinir edici bulduğu zaman senin kendinle ilgili hissettiklerin tetiklenecek. Bu yüzden birisi seni üzermiş gibi gözükebilir. Ama aslında bu özünde hiçbir zaman mümkün değil. Kendimizle ilgili inanmadığımız bir konuda kötü bir şey söylendiği zaman gülüp geçebiliyoruz. Diyelim ki uzun boylu birisin ve bundan çok hoşlanıyorsun. Birisi sırf seni kötülemek, aşağılamak adına "Ay, o Ceyda da bodur bastı bacak bir şey" dese herhalde kahkahalar atardın. Çünkü içinde bir tek hücre bile bundan rahatsızlık duymaz, o düşüncenin gerçek olabilme olasılığını kabul etmezdi. En önemlisi ilk olarak kim olduğumuzu kabul edebilmek. Olduğumuz yerle barışık olabilmek. Eğer sen herkesi sevmiyorsan ilk olarak bunu kabullenmen gerek. Bunu kabul etmediğimiz zaman doğal olarak bir direnç başlıyor olduğumuz yere. Aykut'la tanışmadan önce ben de biraz senin gibiydim. Birilerini sevmediğim zaman kendimi kötü hissederdim. İçimden bir ses, "Ya kardeşim, sevmek istemiyorum" derdi. Ama birileri diyor ki sevmen lazım. İşte bu kavram takip etmek dediğimiz şey. Hayatınızı sadece kavram takip ederek anlamanızın mümkünatı yok. Sadece bir kavram takip ediyorsanız kendinizi keşfetmeyi unutabilirsiniz. Şu kitap şunu dedi, diğer kitap Sevin yazıyor, öteki kitap bilmem ne yazıyor. Siz buraya başkalarının doğrularını, başkalarının keşiflerini takip etmek için gelmediniz. Buraya gelmenizin tek bir nedeni var. Kendinizin kim ve ne olduğunu keşfetmek. Herkesin kim ve ne olduğunu keşfetme yolu farklı olacaktır. Ben herkesi sevmeye inanan biriyim. Bunu birçok öğreti, birçok hoca söylüyor. Osho, Mevlana, hatta benim kendi yoga hocam bile. Kendisinin çok güzel bir lafı var. Her yerde ve herkeste Tanrı'yı göremiyorsan hiçbir yerde göremiyorsundur. Kendisi bunu söylüyor ama onun da sinirlendiği, insanlara bağırdığını, kızdığını birçok defa gördüm. İşte bu yüzden Aykut'un bakış açısına çok değer veriyorum. Çünkü Aykut'tan şunu öğrendim. Olduğumuz yeri kabullenmeyip olmadığımız şekillerde davrandığımız zaman yine bir kavram kovaladığımız için kendimizi anlamamız mümkün değil. Çünkü kendimizi deneyimlemeye izin vermiyoruz. Kendimizi deneyimlemeye izin vermediğimiz zaman da o deneyimin bilgisini alamıyoruz. Aykut insanları sevmeme konusunda kendisine müthiş izin veren biriydi ilk tanıştığımızda. Gururla "ben falancayı sevmiyorum" deyip bir de bunu kişinin kendisine açıkça söylerdi. Aykut'ta olan dansımız sayesinde ben de kendime izin vermeyi öğrendim. O bana bir şey öğretmek adına, "Esra, böyle yapmalısın, sen de benim gibi insanları sevmezsen ben seninle beraber olmayacağım" falan demedi. Sadece onun varoluşunu gözlemleyerek, seyrederek öğrendim. Kendime dedim ki, "Aa, evet, kendimi birini sevmediğim zaman zorlayıcı ama evet kardeşim, ya seni sevmiyorum, bu sevgiyi içimde hissetmiyorum" deyip bunu utanmadan, gocunmadan, kaçınmadan ifade edersem ne olur dedim ve kendime izin verdim. İzin verdiğim için de daha çok kendimi tanımaya, anlamaya başladım. Aykut sayesinde attığım o adım, kendimi olduğum gibi sevmeye attığım çok önemli adımlardan birisiydi ve bana çok şey öğretti. Eğer birini sevmek istemiyorsan, önce sevmemene müsaade etmelisin ki bu kendini sevmek demek. Ancak sonra, eğer istiyorsan, karşındakini sevme aşamasına geçebilirsin. Sevmemekten asla korkmayın. Bakın, çok güzel bir hikayeyle bitireyim. Biri hocaya gidiyor ve diyor ki, "Ben muhtemelen cehennemde yanacağım. Çünkü içimde ne Tanrı sevgisi var ne de Tanrı inancı. Hiç sevmiyorum." Hoca adama biraz baktıktan sonra bir soru sorar. "Peki, hiç mi sevdiğin bir şey yok? Koskoca dünya bu yahu." "Aa, var, benim minik bir kuzenim var. Onu çok seviyorum." Hoca gülümsemeye başlar. "İşte oradan Tanrı'yı seviyorsun. Merak etme, cehenneme falan gitmeyeceksin." Aykut: "Bu soruda çok girmeyeceğim ama sevmek sevmemek ya da başkalarına olan davranışlarımız tamamen egonun yanlış anlaşılmasından dolayı eleştiriliyor. Onun egosu şişmiş, bana kötü davranıyor, diğerinin egosu yüksek, bilmem ne yapıyor gibi yaklaşımlar, egonun ne olduğunu hala anlamadığımızı gösteriyor. Zaten kitabın adı bile egoyu sevmeniz gerektiğini size anlatmak için var. Tavsiyem, lütfen gerekiyorsa geri dönün ve diğer iki kitabı da mutlaka okuyun ve bu kitaptaki ego ile ilgili sorulara göz atın. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? Arzu ederseniz not edin. 13. ayrımın sonu, sayfa 211.